Ayrım 14.
Cemiyet üyesi subaylar, aralarında Enver de vardı, eş güdümlü bir harekatla askerleriyle dağa çıkıp Kanuni Esasi'nin geri gelmesini talep ettiler. Sultan Makedonya'ya önce güvenilir subaylar ve sonra da Anadolu'dan asker gönderilmesi suretiyle isyanı bastırmaya çalıştı. Ancak subaylardan kimisi öldürüldü ve gemilerindeki ITC kışkırtıcılarının etkisinde kalan askerler isyancılarla savaşmayı kabul etmediler. Padişah pes etti ve 23 Temmuz 1908 gecesi 30 yıllık bir aradan sonra Kanuni Esasi yeniden yürürlüğe konuldu. Bölüm 2. Türk tarihinde Jöntürk dönemi 1908-1950. İkinci Meşrutiyet dönemi. 1908 Meşrutiyet devrimi. Temmuz 1908 devrimi 3. Makedonya ve 2. Trakya ordularındaki iddiatçı subayların eylemlerinin sonucuydu. İmparatorluğun Avrupa'daki vilayetlerinde bu yeterince açıktı. Çünkü İTC, meşrutiyet rejiminin yeniden kurulduğunu ilan etmek ve meşrutiyetin yararlarını halka açıklamak için her büyük kente heyetler göndermişti. Bu heyetlerin başındaki iddiatçı subaylar, bu değişimin gerçek sorumlusunun padişah değil, cemiyet olduğunu açıklamaya özellikle dikkat etmişlerdi. Ama durum, Asya'daki vilayetlerde ve başkent İstanbul'da çok farklı görünüyordu. Abdülhamit rejiminin sıkı sansürü Makedonya'dan gelen haberlerin halka ulaşmasına engel olmuştu. Bu nedenle padişah olaylara ilişkin kendi yorumunu başarıyla sunabildi. Hain danışmanları tarafından aldatılıp ülkenin meşrutiyet yönetimine hazır olmadığını düşünmeye sevk edilmişti. Ama şimdi ve kendi rızasıyla artık meşrutiyet için zamanın geldiği sonucuna varmıştı. Haber etkisini bir kere gösterdikten sonra bu biraz zaman almıştı çünkü başkentteki ilk duyuru yeni seçimleri bildiren gazetelerdeki başlıksız, göze çarpmayan 3 satırlık bir haberdi. İstanbul ve Asya'daki halkın tepkisi Makedonya'daki halk tepkisinin aynısı olmuştu. Olağanüstü bir sevinç ve ferahlama vardı. Her meslekten ve Müslüman, Musevi, Hristiyan her cemaatten İnsan caddelerde kardeşlik gösterileri yapıyor, birbirini kutluyordu. Yaşamın bir şekilde şimdi daha iyiye doğru değişeceğine dair genel ama dile getirilmemiş bir beklenti vardı. Aynı zamanda başkent dahil birçok yerde halk, memurları işlerinden attırarak ve hafiye örgütlerinin bilinen üyelerinin peşini yakalayıncaya kadar bırakmayarak eski rejimin temsilcilerinden öcünü alıyordu. Meşrutiyet devriminin getirdiği düşünce, ifade ve toplantı özgürlüğünün etkisi sadece sevinçli ya da öfkeli siyasal gösterilerle kalmamış, ayrıca işçiler arasında yaygın çalkantılara da sebep olmuştu. İşçiler fiyat artışlarını devrimden sonraki ilk 2 ay içerisinde enflasyon %20 idi, telafi etmek için ücret artışı talebinde bulunmuşlar, talepleri yerine getirilmeyince de imparatorluğu bir grev dalgası sarmıştı. 6 ay içerisinde 100'ün üstünde grev olmuştu. Halkın siyasal gösterilerde içindekileri döküp ferahlamasından hoşnut olan hükümet, bu grevlerden korkuya kapılmış ve kamu kesiminde sendikaları yasaklayan, zorunlu hakem usulünü getiren ve grev eylemini son derece güçleştiren iş yasasını İTC'nin desteğiyle çıkararak tepkide bulunmuştu. Bu yasa işçi hareketini etkin şekilde bastırdı ve ikinci meşrutiyet döneminin daha sonraki dönemi boyunca hemen hiç grev olmadı. İTC'nin grevcilerin bozguna uğratılmasındaki rolü ilginçtir. Çünkü anayasal özgürlüğün en önde gelen şampiyonu olan cemiyet örgütlü işçilerin pek de fazla olmayan özgürlüğünün bastırılmasında gayet açık şekilde kapitalistlerin tarafını tuttuğunu göstermişti. Mülteci hareketinin önderleri gibi imparatorluk dahilinde sürgünde olanlar da İstanbul'a döndüklerinde kahramanlara yaraşır şekilde karşılandılar. Buna rağmen bu kişiler devrimden önce imparatorluk içindeki muhalefet hareketiyle en çok temasta bulunmuş olan iki parti örgütçüsünün Bahaettin Şakir ve Doktor Nazım'ın dışında tam nüfuzlu konumlar elde edemediler. İTC içerisindeki siyasal güç Selanik'ten gelenlerin elinde kaldı. İTC'nin bir coşku havasında iktidarı kendi denetimi altına almayışı, hatta 20 yıldır büyük çabalar harcayarak karşı koymuş ve yermiş olduğu padişahı tahttan indirmemiş olması şaşılacak bir şeydi. Bunun bir nedeni, padişahın kamuoyunu istediği şekilde yönlendirmesi sayesinde birçok kimsenin onu olayın kahramanı olarak görmesiydi. İTC liderleri padişaha güvenmedikleri halde onu azledecek gücü kendilerinde bulamıyorlardı. Hele hükümetin dizginlerini kendi ellerine geçirecek güvene hiç sahip değillerdi. Yaş ve kıdem Osmanlı toplumunda otoritenin çok önemli ön koşullarıydı. Ve çoğu yüzbaşı ve binbaşı ya da küçük bürokrat olan yaşları 20'lerin sonlarında ve 30'larının başlarında olan Jön Türklerde ikisi de yoktu. Bu yüzden cemiyet siyaset işlerini Sadrazam Sait Paşa yönetimindeki mevcut hükümetin eline bırakmayı yeğledi. Bu arada uygun gördüğü zamanlarda siyaset işlerine müdahale ederek henüz erişilmiş meşruti özgürlüğü korumanın bekçiliğini üstlenmişti. Sonraki yıllarda İTC'nin hiçbir resmi sorumluluğu olmaksızın baskı uygulayan ve siyasal iktidarı elinde tutan gizli bir cemiyet olarak bu konumunun istikrarsızlık yaratan bir etken olduğu görülecekti. İTC'nin müdahalede bulunduğu ilk çatışma, padişahın Harbiye ve Bahriye nazırlıklarına ilişkin sadrazamın tercihini onaylamak yerine bu nazırları doğrudan doğruya atamak için ısrarda bulunmasından kaynaklandı. Sait Paşa padişahı destekleyince cemiyet onu istifaya zorladı. Onun yerine Ağustos ayında İngiliz taraftarı bir liberal olarak tanınan Kıbrıslı Kamil Paşa atandı. Devrim sonrasındaki ayların en önemli olayı 30 yıldır ilk kez yapılan seçimlerdi. İTC devrim öncesinde sadece Avrupa'daki vilayetlerde çok güçlü bir taşra örgütüne sahipti. Şimdi ise örgütünü Asya'daki vilayetlerde ve Kuzey Afrika'da yayma çabası gösteriyordu. Yeni şubeler kimi zaman Abdülhamit'in sürgüne göndermiş olduğu kişilerden oluşan mevcut yerel muhalefet topluluklarının İTC örgütlerine dönüştürülmesi suretiyle kurulmaktaydı. İTC'nin şube örgütleri genellikle meslek sahipleri, öğretmenler, avukatlar, doktorlar, Müslüman tüccarlar, lonca başkanları ve toprak sahipleri ittifakından oluşuyordu. Cemiyet neredeyse sırf Müslümanlardan bilhassa da Türklerden oluştuğu halde yeni parlamentoda sandalye garantisi vererek diğer uyrukların işbirliğini elde etmeye çalışıyordu. Sonunda Türkler 288 sandalyenin %50'sinin biraz üstüne sahip oldular. Seçimlerde İTC'nin yanı sıra aday olan tek örgüt Prens Sabahattin'in, o da geri dönmüştü, taraftarlarının Eylül ayında kurmuş oldukları yeni parti Osmanlı Ahrar Fırkası'ydı. Ancak bu partinin ülke çapında bir örgütü yoktu ve sadece bir sandalye kazanabilmişti. Mutlak zafere rağmen ittihatçıların etkisi doğrudan olmaktan çok dolaylıydı. Çünkü ittihatçılar imparatorluğun birçok yerinde İTC'nin kendi üyelerinden çok isimlerinin ittihatçıların listesine aday olarak yazılmasına izin veren yerel eşrafa bel bağlamak durumunda kalmışlardı. Bu parlamentodaki parti disiplininin çok zayıf olması demekti. Böylece devrim ve seçimler sonrası ortaya çıkan siyasal durum sarayın iktidarının gemlenmiş ama yok edilmemiş olduğu, Babali'nin başta gelen bürokratlarının 1878'den bu yana ilk kez bağımsız bir siyasi etmen olarak ortaya çıktıkları ve İTC'nin hükümeti denetlemek için parlamentodaki çoğunluğuna bel bağlayarak arka planda kaldığı bir durumdu. 31 Mart isyanı. İTC devrimin şaşırtıcı başarısından sonra ülkedeki en sözü geçen güç olduğu halde 1908 yılı boyunca ve 1909'un ilk aylarında muhalefetin iki türüyle artan şekilde uğraşmak zorunda kaldı. Biri seçimlerde başarısız olan ve gittikçe kızgınlık duyan Ahrar Fırkası'nın muhalefetiydi. İTC'nin baskısına Ahrar Fırkası üyeleri gibi öfke duyan Kamil Paşa da bu topluluğa katılmış ve kendisiyle İTC arasındaki ilişkiler gittikçe gerginleşmişti. 14 Şubat'ta İTC Kamil Paşa'yı görevinden atmayı ve yerine cemiyete yakın olan Hüseyin Hilmi Paşa'yı geçirmeyi başardı. Muhalefet tarafından amansız bir basın kampanyası başladı. Buna İttihatçıların yayın kuruluşları tarafından aynen karşılık verildi. 6 Nisan'da en şiddetli İttihatçı aleyhtarı olan gazetelerden birinin başyazarı olan Hasan Fehmi, muhtemelen bir İttihatçı görevli tarafından öldürüldü. Ertesi gün yapılan cenaze töreni cemiyet aleyhinde bir kitle gösterisine dönüştü. İTC'nin karşısına çıkan ikinci muhalefet türü, özellikle ulema ile tarikat şeyhlerinin alt tabakasından olan muhafazakar dinci çevrelerden gelmekteydi. Ekim 1908'e rastlayan Ramazan ayı sırasında meyhane ve tiyatroların kapanması, fotoğraf çekiminin yasaklanması ve kadınların hareket özgürlüğünün kısıtlanmasının talep edildiği birçok olay ve en az iki ciddi ve şiddetli gösteri olmuştu. 3 Nisan'da Nakşibendi Şeyhi Derviş Vahdeti'nin Volkan Gazetesi tarafından çoktandır faal bir topluluk olan Dinci Aşırılar, İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti'nde örgütlendiler. Bu topluluk, Jön Türklerin siyaseti ve din dışı dünyevi yaklaşımına karşı büyük çaplı bir propaganda düzenledi. İttihatçılar ve yabancı gözlemciler geçmiş aylardaki bütün bu çekişmeye ve artan gerginliklere rağmen 12 Nisan 1909, 30 Mart 1325 gecesi başkentte İslam'ın ve şeriatın geri gelmesi adına silahlı bir ayaklanma patlak verdiğinde tam bir şaşkınlığa uğradılar. O gece Taş Kışla'da bulunan ve İTC tarafından henüz bir hafta önce güya daha az güvenilir Arap ve Arnavut askerlerinin yerine geçmeleri için getirilmiş olan Makedonya taburları subaylarını esir alarak ayaklandılar. Çok sayıdaki softayla medrese öğrencileriyle birlikte meclis binasına yürüdüler. Sabahleyin onlara gittikçe daha çok asker ve ulema katıldı. Hükümet ne yapacağını bilemez haldeydi. Kendine bağlı birlikleri sevk etmeyi göze alamamış, bunun yerine zaptiye müdürünü gösterici kalabalığının isteklerini dinlemeye göndermişti. Askerlerin sözcüleri 6 istekte bulundular. Sadrazamın Harbiye ve Bahriye nazırlarının azledilmesi, bazı İttihatçı subayların başka yerlere gönderilmesi, Meclis-i Mebusa'nın İttihatçı başkanının Ahmet Rıza değiştirilmesi, bazı İttihatçı milletvekillerinin İstanbul'dan uzaklaştırılması, şeriatın geri getirilmesi, isyancı askerler için genel af. Bu talepler karşısında sadrazam öğleden sonra saraya gidip istifasını sundu. İstifası sultan tarafından kabul edildi. Ertesi gün renksiz bir diplomat olan Tevfik Paşa'nın Oktay sadrazam olarak atandığı ilan edildi. Yeni kabinenin Harbiye Nazırı Müşir Ethem Paşa askerleri ziyaret etti. Onlara övgüde bulundu ve bütün isteklerinin karşılanacağına dair söz verdi. Askerler ve softalar zaferlerini coşkun bir şekilde kutladılar. Aynı zamanda ünlü iddiatçılara karşı en az 20 kişinin ölmesiyle sonuçlanan bir katliam gerçekleşmişti. Ölenlerin çoğu subaydı. Ama içlerinde ünlü iddiatçılarla karıştırılan iki de milletvekili bulunuyordu. İddiatçılar yer altına kaymış ya da başkentten kaçmıştı. Bunun sonucunda İTC'nin çoğunluğa sahip olduğu Meclis-i Mebusan'da yeterli sayı kalmamıştı. Yine de mecliste hazır bulunan milletvekilleri askerlerin isteklerini kabul ettiler ve aynı zamanda da şeriatın ve anayasanın muhafaza edileceğini ilan ettiler. Ahrar liderleri ilk günden beri isyanı tamamen İTC aleyhtarı bir olaya dönüştürmeye ve isyanın gerici, meşrutiyet aleyhtarı ve Abdülhamit taraftarı bir yöne gitmesini önlemeye çalışmışlar ama başaramamışlardı. Bu arada Cemiyet-i İlmiye İslamiye'de birleşen üst rütbeden ulema ise ayaklanmayı hiç desteklememiş ve 16 Nisan'dan itibaren de açıkça kınamıştı. İTC İstanbul'dan sürülmüştü ama taşradaki, özellikle de Makedonya'daki konumunu korumuş ve derhal karşı tedbirler almaya başlamıştı. Taşra kentlerinde halk gösterileri düzenlemiş ve meclisi ve sarayı telgraf yağmuruna tutmuştu. Halkı anayasanın tehlikede olduğuna inandırmak suretiyle bilhassa Makedonya'da propaganda savaşını kolaylıkla kazanmıştı. 15 Nisan'dan itibaren de isyancılara karşı askeri bir sefer başlattı. Bu sefer için kurulmuş olan hareket ordusu, 3. Ordu Komutanı Mahmut Şevket Paşa'nın yönettiği düzenli birliklerden ve bu birliklere takviyede bulunan, çoğunluğunu Arnavutların oluşturduğu 1908 devrimi kahramanlarından biri olan Niyazi Bey yönetimindeki gönüllü birliklerden oluşuyordu. Bu askerler İstanbul yakınlarına trenle getirildiler. Meclis-i Mebusan, hareket ordusunun kenti kuvvet zoruyla almasını önlemeye çalışmak için ordu karargahına bir heyet yollamış ama olumlu bir yanıt alamamış. Bunun ardından heyettekiler orduyla kalmaya karar vermiş. Diğer milletvekillerine de kendilerine katılmaları için bir çağrıda bulunmuşlardı. 22 Nisan'dan itibaren parlamentonun iki meclisi Ayastefenos'ta, bugünkü Yeşilköy, Meclisi Umumi Milli olarak birlikte toplanmıştı. Hareket ordusu 24 Nisan günü sabah erken saatlerde fazla direnişle karşılaşmadan kenti işgal etti. İsyan bastırıldıktan sonra sıkı yönetim altında iki askeri mahkeme kuruldu. Derviş Vahdet'i dahil çok sayıda isyancı bu mahkemelerce mahkum edilip idam edildi. Birçok ahrar önderi tutuklandı. Ancak İngilizlerin baskısıyla serbest bırakıldılar. 27 Nisan'da halen birlikte toplantı halinde olan parlamentonun iki meclisi Sultan Abdülhamit'i tahttan indirdi. Yerine küçük kardeşi Mehmet Reşat, Sultan 5. Mehmet olarak tahta çıktı. Nisan 1909'daki olaylar için birkaç farklı neden gösterilebilir. Farklı topluluklar farklı nedenlerle meşrutiyet yönetiminden hayal kırıklığına uğramıştı. Eski rejimin yıkılması Abdülhamit düzeninin üyeleri olarak yaşamlarını kazananları çok kötü etkilemişti. Bunlara padişaha jurnaller vermiş olan İstanbul'da faal binlerce hükümet casusu da dahildi. Yeni hükümetin akılcı ve hesaplı politikaları, hükümet dairelerinde eski yönetimin adam kayırmacılığından kaynaklanan istihdam fazlalığına son vermeyi amaçlamıştı. Her kademeden binlerce devlet memuru işlerini kaybetmiş bulunuyordu. İstanbul gibi devletin ana gelir kaynağı olduğu bir kentte bunun geniş kapsamlı sonuçları olmuştu. Ordudaki başlıca sıkıntı kaynağı, askeri okullar ve harbiyede eğitim görmüş mektepli subaylarla alt kademelerden yetişip gelen alaylı subaylar arasındaki sürtüşmeydi. Alaylı subaylar eski rejim tarafından kayırılmış, maaşları düzenli ödenmiş ve İstanbul içinde ve civarında 1. Ordu'ya tayin olunmuşlardı. Mektepli subaylardansa kuşku duyulmuştu. Bunda haklıydılar da, çünkü 1908 meşrutiyet devrimine yol açanlar bu modern eğitim görmüş subaylar olmuştu. Şimdi bu mektepli subaylar yönetimi ele almışlardı. Alaylı subayların birçoğuna yol verilmiş, rütbeleri indirilmiş ve daha kötüsü alt kademeden yükselip subay olmaya son verilmişti. Askerlerin de memnuniyetsizlik nedenleri vardı. eski ordunun gevşek disiplinine ve rahat ortamına alışmışlardı. Şimdi ise talimler sırasında başka şeylerle birlikte abdest ve namaz molalarını kaldıran, Prusya talim yöntemlerini zorla kabul ettirmek isteyen genç subaylarla karşı karşıya idiler. Meşrutiyet devriminden bu yana 8 aydır açıkça laik yasalar çıkartılmadığı halde alt rütbeden ulema belirli bir şekilde devrimin yol açtığı ortam değişiminin kendilerini tehdit ettiği duygusuna kapılmıştı. Bu topluluğu özellikle tahrik eden bir tedbir, sınavlarından zamanında geçemeyen din okulları öğrencilerinin askeri hizmetten artık muaf tutulmaları idi. Jön Türk topluluğu içerisinde İttihatçıların sorumsuz siyasalarını ve sahip olduğu iktidar tekelini diline dolayan ahrar muhalefeti ile olan uyuşmazlık da isyanın meydana gelebileceği ortamın yaratılmasına yardımcı olmuştu. Karşı devrimi kimin başlattığı meselesine gelince, İTC suçu tamamen Sultan Abdülhamit'in ve Şeyh Vahdettin'in İttihad-ı Muhammedisinden gelen dinsel muhalefetin omuzlarına yıkmıştı. O sıralarda isyancılarda bol para bulunmasında ve askerlere ödemelerin görünüşte altınla yapılmış olmasında da Abdülhamit'in parmağı olduğu düşünülmüştü. Aynı nedenle bazıları İngiltere ile Osmanlı liberalleri arasındaki yakın ilişkileri göstererek İngiltere'nin bulaşmış olmasından kuşkulanmıştı. Yine de padişahın ayaklanmanın 11 günü boyunca son derece ihtiyatlı davrandığı açıktır. Askerleri açıktan açığa tanımamazlık etmemekle beraber ne onların taleplerini açıktan açığa desteklemiş ne de eylemlerini yönlendirmeye çalışmıştı. Hareket ordusu kente girdiğinde görünüşte onu rahat karşılamış ve saraydaki askerlere direniş göstermemelerini emretmişti. Sonradan anılarında isyanla herhangi bir ilişkisinin olduğunu yalanlamıştı. İsyancılarca dile getirilen talepler, askeri mahkemeler önünde yapılan ve muhalefet liderlerinin anılarında yer alan tanıklıklar, baş tahrikçi olarak Siyasal Muhalefet Partisi Ahrar'ı göstermektedir. İsyancıların saldırılarında ittihatçı kişileri ve iş yerlerini seçmiş olmaları da bu görüşü desteklemektedir.